Kendimiz yapmadan Hegel'i izleyeceğiz. Yani dogmatik gideceğiz belli bir ölçüde. Ve o dogmatizmi azaltmaya çalışacağız. Çünkü yani bize mantıklı gelen, en azından bana kendi açımdan mantıklı gelen şey mantık biliminin ya Tilingör'ünki bilimin sonunda biz varlık ve kavram birliğini öğreniyorduk. Eğer o noktaya getiriyordu. Mantık bilimi içinde gereken koşul bu diyordu. ve kavram ve varlığın birliği konusu daha kolay anlaşılırken daha sonra mantık biliminde varlık ikiye bölünüyor. Varlık ve öz olarak. O bölünmeyi çok iyi çözebildiğimizi söyleyemeyeceğim. Yani o problem olarak duruyor. Yani o problemi çözen birisi aslında onu her tarafa göndermeli. O önemli bir şey. Çünkü Hegel o konuda çok fazla şey vermiyor. Ayrıntı vermiyor. Şimdi kavrama geldiğimiz zaman kavramın ayrışmasını tekrar yine çok fazla ayrıntıya girmeyelim ama evrensel bizi şey ilgilendiriyor. Tekillik kavramı çok ilgilendiriyor. Çünkü tekillik kavramı yargıya geçiş momenti ve oradan geçiş nasıl yapılıyor? O açıdan ilgilendiriyor. O yüzden tekile gelmemiz gerekiyor. Tekile gelmek için kavramın çözümlemesini tekrar düşüneceğiz. Evrensel dediği zaman yani kavramın evrenselliği üzerine söyleyeceğimiz yani tekrar yine özet yapmayalım. Kavramın evrenselliği bizi tikelliğine götürüyor ya da evrensel olması tikelliğin dışlanması pahasına olduğu için zaten tikellikle bir bağlantı var ve evrensel ancak tikelle koşullu olarak ya da ilişkili olarak evrensel olabilir ve bu ikisinin birliği yeni bir şey, durum ve bu tekillik kavramı. Şimdi bu iki versiyonda da Hegel kavramdan yargıya geçerken şey yapmıyor, tekil ortadan kalkar ve yargıya geçeriz demiyor. Bir yerde, iki yerde daha doğrusu şey var, gitme sözcüğünü kullanıyor. Gitmeyi niçin kullanıyor? Şey için.
Kavramda ortadan kalkma diye bir şey var mı?
Elbette olması gerekir.
Gelişim dediğimiz şeyle, yani kavram gelişir dediğimiz ilkeyle ters düşmez mi ortadan? Yani tamam.
Varlığın da ortadan kalkma. Doğru. Bir şekilde. Gelişme ama, de ortadan kalkma. Yani
gelişme de bir tür ortadan kalkma.
Olabilir tabii. Ya da ortadan kalkma da bir tür gelişme.
Varlıkta da öyle tabii. Ama yani bu şeye kavrama uygun düşünmüyorum.
Tamam bir saniye. O zaman güzel. Açalım. Şu soruyu şöyle sormak gerekir. Kavram alanında mantıksal bağlantı gelişme ise
evet.
Kavramdan yargıya geçiş gelişme midir?
Bir daha söyler misin soruyu?
Kavramdan yargıya geçiş gelişme midir?
Önceki cümlesi.
Kavram alanında evet, kavram alanında şey yoktu. Başkasına geçiş ya da başkasına yansıma değil ama gelişme var ve gelişme, Hegel gelişme üzerine çok net şeyler söylemişti. Yani sadece birimizin ya da benim sözüm yeterli olmasın. Gelişme bir şeyin kendinde olanın kendi için olmasıdır. Ya da örtük olan bir momentin açığa çıkmasıdır diyor Hegel. Yani gelişme için şey böyle. Tikel kavram evrenselde örtük olarak var ve evrenselin tikele geçişi bir gelişme. Bu daha önceden alıştığımız bir şey değil, bağlantı değil aslında. Çünkü varlıktan yokluğa geçiş bir şey değil ya da varlık yokluk bağlantısı bir gelişme değil. Yokluk ama varlıkta potansiyel olarak bulunuyor da, kendinde bulunuyor da yokluk varlıktan çıkarsanıyor diyemeyeceğiz. Ya da varlık alanındaki kategorilerde böyle bir
varlık, belirli varlık ilişkisi bir gelişme değil mi?
Şimdi ona bakarsak o zaman bütün mantığın kendisi bir gelişme. Değil mi? Ama o zaman onu kavram olarak almış oluyoruz.
Yani, kavram olarak almış.
Tabii kavram olarak almış oluyoruz. Yani onları neden öyle ayırıyor? Aslında işe yarıyor yani. O ayrımlar, Hegel onlarla mantık bilimini örüyor bir yerde ve onlar genellikle ona ayak bağı ya da olmuyor ya da karışıklık yaratmıyor. Yani varlık ve yokluk arasındaki ilişki. Aslında varlık ve yokluk arasındaki ilişkiler söz etmek birer, onların ikisinin de dolaşsız olması nedeniyle doğru değil. Ama diyelim, varlık ve belirli varlık arasındaki ilişki bir geçiş ilişkisi, yani şey değil, gelişme ilişkisi değil. Şimdi ama genel olarak doğru. Bütün varlık kendinde kavram olduğu için o gelişmeyi zaten meşru olarak kullanabiliriz orada. Yani haklı olarak kullanabiliriz. Bütün sistem varlıktan gelişiyor diyebiliriz. Çünkü o zaman kavramdan söz ediyoruz. Bütün olarak. Yani sadece varlık bölümünden ya da öz bölümünden değil. Bütün. Şimdi evrensel ve tikel arasındaki ilişki bir gelişme ilişkisi. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Tikel evrenselde kapsanıyor. Bir şey daha bize yardımcı olabilir. Bir kavramın bir başkasında kapsanması demek, onun o iki kavramın birbiriyle eşit olması demek. Ya da özdeş olması demek. Yani çünkü bir kavram içinin bir bölümünde başkasını kapsıyor diyemeyeceğiz. Hani benim cebimde paranın olması gibi bir kapsama ilişkisi fiziksel, yani kavram ilişkilerinde fiziksellikten mümkün olduğu kadar uzaklaşmamız gerekiyor. Fiziksel benzetmelerden, tasarımlar. Ama kapsama sözcüğü fiziksel bir sözcük. Çıkarsama ya da çıkma sözcüğü fiziksel bir sözcük. Ve bunları kullanıyoruz kaçınılmaz olarak. Ve o zaman Tikel'in evrenselde kapsanması, Tikel'in evrensel ile eşit olması ya da özdeş olması demek ve bir olması demek aslında, daha da tam olarak konuşursak. Ve buradan evrenselden Tikel'e geçiş, yani evrenselin kendi kendisine geçişi gibi bir şey oluyor. Çünkü bunları varlık ve yok, varlık alanında ve öz alanında bu kadar net söyleyemiyoruz. Yani bu iki alanın mantıksal bağlarının nasıl işlediğini düşünmek de önemli. Bu kavramın mantıksal bağını düşünürken, yani karşılaştırma yapmamızda yarar var. Öz alanında yansıma vardı. Olumlu ve olumsuz, ayrım ve özdeşlik kavramları, bunlar birbirlerine geçmiyorlar. Bunların arasında gelişim de yok, bunların arasında yansıma vardı. Öz alanında refleksiyon, yansıma, kavram alanında gelişme.
Kavrama geçişteki etkileşim kavramı ya da kavrama geçişteki etkileşim ya da etkileşim momenti önemli. Orada yani etkileşen şeyler eşit duruyorlar.
Evet, neden etki kavramları? Evet.
Dolayısıyla kavram artık o etkileşim üzerine kurulu bir şey olarak kendi momentlerinde de, yine ilerleyen momentlerde de, yani tekil tikel ilişkileri bir gelişim ama aynı zamanda bir eşitlik de, yani bilgilerle karşı eşitlik olarak da.
Şey mi demek istiyoruz? Yani etkileşim basamağında ya da o kavramda kavramın ilişki tarzı, kavramın momentler arasındaki ilişki tarzı aşağı yukarı belirlenmiş gibi görünüyor. Ama yine de Hegel nedensellik ya da neden ve etki ilişkisini kavram alanına almazdı, almıyor. Onun için bir şeyler söylüyor olmalı. Tamam, şimdi tekrar şey yapalım. Kavram ve yargı ilişkisine, kavram ve yargı ilişkisini inceliyoruz değil mi? Kavramdan yargıya geçiş, kavramın olması, ortadan kalkmasını gerektiriyor. Ve kavramın ortadan kalkması anlatımı şeyde yok. Yani o yakışıksız olduğu için mi, uygunsuz olduğu için mi, yoksa başka bir neden de mi bilmiyorum. Ama Hegel kullanmıyor. Kavramın ortadan kalkması yargıya geçişi betimleyen bir şey değil. Yalnız kavramın yitmesi var. O daha kötü aslında ama onu kullanıyor Hegel. Nerede kullanıyor? Kavram kendine bağımlı belirlenimlerini, bu bağıntısı olarak kendini yitirmiştir. Bir de şey var, oysa tekillik yalnızca kavramın kendi içine geri dönüşü değil ama onun dolaysızca yitişidir. Kavramın yitişidir. Tekillik momenti kavramın şeyde, karşıtların birliği momenti ya da kurgu momenti, evrenseli ve tikeli kapsayan, birleştiren moment tekillik momenti ve tekillik bireysellik demek. Yani bir, şurada bir sürü tekil var gördüğünüz gibi. Tekil bir neydi? Kendini kendinden itme karakterini taşıyordu. Bir kendi için varlıktı ve bu tekillik için de geçerli. Ve zemin, o yüzden bir tekiller yani çokluğu var. Bu tekiller çokluğunun kendisinde de görülebilir, evrensel görünebilir. Çünkü onlara ortak olan bir yan var. Ama Hegel bunu diyor, bu diyor kavramın en alt tasarımıdır diyor. Yani bunu evrenseli anlamak için bu şeyi kullanmayın diyor. En azından öyle bir şey ima ediyor. Şimdi tekrar dönelim. Yargıya geçmek için kavramın aşılması gerekir, ortadan kalkması gerekir. Şimdi kavramın ortadan kalkması mantıksal olarak yargıyı veriyor mu? Ona bir bakın. Yargıdan şu şeyi anlıyordu Hegel, tikelliği, kavramın tikelliğini anlıyordu. Kavramın tikelliği demek...
Kavramın belirliliği demek.
Kavramın belirliliği demek, evet. Kavramın ayrı momenti demek ve sonluluk momenti. Yargı aynı zamanda sonluluk basamağı. Kavramın ayrımı demek, başlangıçtaki kavram, yani dolaysız...
Evrensel olan,
o dolaysız, orada bir ayrım yok.
Özdeşlik
yani
var.
Evrenseli, tikeli ve tekili incelerken kavram olarak kavramı inceliyoruz. İkinci, yargıda kavram olarak kavramı değil ama dolaylı kavramı. Ya da ortadan kalkmış kavramı.
Yarılmış kavramı.
Yarılmış kavramı. Ayrımlı kavramı.
Kavramın özelliğini
tikel kavramı ya da belirli. Ya da özelliğini de diyebiliriz. Ben deriz derim. Yani. Çünkü orada şey var. Bir bağlantı var. Ve özü kullanabiliriz. Çünkü öz geride kalan bir moment. Kavramın özelliği. Bu Defne'nin mantık bilimine ikinci büyük katkısı.
Birincisi neydi acaba?
Onu yazalım. Birincisi şeyde yazıyor. Sitede yazıyor.
Vallahi gerçekten var.
Yargı kavramın özelliği dedin değil mi? Çünkü
ayrım kapısı.
Ayrım kapısı gerçekten öyle. Yani bir yansıma var burada. negatif kavram da diyebiliriz. Olumsuz kavram. Olumsuz kavram ortadan kalkmış kavramı anlatıyor. O terime alışabildik mi? Olumsuz demek, olumlu olmayan bir yolda var olmak demek. Olumsuz demek, ortadan kalkmış olmak demek. Ortadan kalkmış olmak, silinmiş olmak değil, var olmak. Ama gizli olarak var olmak. Ya da yani potansiyel olarak var olmak değil ama moment olarak var olmak. Ve yargı kavram değil ama negatif kavram. Ve negatif kavram...
Niye yargı kavram diyor burada?
Ama negatif kavram. Yani
negatif filan demiyor.
Ne diyor? Yani. Nasıl diyor? Nerede diyor?
Yargı kapılarının ayrımlaştırıcı bağıntısı olarak tikelliği içindeki kavram diyor.
Ama tikelliği içindeki kavram işte. Genel olarak kavram değil. Tikelliği içinde. Biz de onu söyleyelim.
Tikelliği içinde demek negatif mi demek?
Tikelliği içinde demek ayrımı içinde demek. Negatif
belirliği demek. Belirliği içinde demek. Belirliği koyduğumda zaten ayrımı... Yani
onu şey yapalım. Hep birlikte
kavram.
Düşünelim. Hep birlikte düşünelim. Negatif ayrım mıdır?
Ayrım.
Pozitif ayrım mıdır? Bir şey olumluysa dolaysızdır.
Varlık.
Olumluysa olumluysa dolaysızdır demek gerekiyor. Dolaysızda ayrım var mıdır? Yoktur. Dolaylı da ayrım var mıdır? Bir şey dolaylıysa yani bu şey
olumlu bir, niye dolaysızdır? Yani olumluyu niye dolaysızdır?
Özdeş olan.
Dolaylı olarak olumlu olmaz mı yani?
Dolaylı olumlu nedir? Evet, güzel bir soru. Tabii, yani dolaylı olumlu nedir? Dolaylı olumlu şudur, olumsuzunu, yani daha doğrusu şeyini...
Mantıksal olarak dolaylı olumlu olabilir gibi duruyor bence.
Evet, olur. Çünkü bütün olumlular dolaylıdır. Olumluluk, dolaysızlık...
Dolayısıyla yani... Burada olumsuzluğu doğrudan...
Burada problem şu, dolaysızın kendisinin dolaylı olduğunu biliyoruz. Yani dolaysız dediğimiz bir şey her durumda dolaylılık kapsayacak. Her evet. durumda. Evet. Çünkü yani bir olumsuz zaman yükü. Bir şey olumlu olduğu zaman onun olumlu olması şey demek, olumsuzunu dışlıyor olması demek. Yani soyutluyor olması demek. Olumlu soyutlama değil mi? Yani bilerek yaptığınız bir şey. Olumlu, tek başına bırakılmış olan olumlu, ister bir olsun bu, ister töz olsun, ister varlık olsun, Bir soyutlama.
Buradaki durumda da evrenseli aynı şeyi yapıyoruz.
Tabii onu evrensel soyutluyoruz. Özdeşlik yapıyoruz onu. Kendine özdeşlik yapıyoruz ya da varlık yapıyoruz ve soyutluyoruz. Dolaysız yapıyoruz. Evrensel kendiyle ilişki ya da özdeşlik olduğu zaman dolaysız oluyor bir bakıma. Şimdi olumsuzun dolaylılık olmasını daha kolay görüyoruz ya da orada olumsuza en azından şey diyemeyeceğiz, dolaysız diyemeyeceğiz. Çünkü olumsuz da ilişki ya da ayrım belirtik.
Açık, açık.
Neden? Çünkü olumsuzlama var ve açık. Olumsuzlama başkası ve kendisi arasındaki bir ilişkidir. Yani bir şey kendi kendine ilişkiye girdiği zaman bir olumsuzlamadan söz edemeyeceğiz. Olumsuzlama şey gerektiriyor, özdeşlikten daha farklı bir şey. Ayrımı gerektiriyor genel olarak. Ayrım da dolaylılık demek. Olumsuzlama dolaylılıkla bağıntılı.
Bu açık görünüyor açık. Zaten.
Pekala, o zaman kavramın kendini ortadan kaldırması durumuna bakarsak, orada negatif kavram dediğimiz zaman, olumsuz kavram dediğimiz zaman ortadan kalkmış kavram onu anlıyoruz. Ortadan kalkmış ona gel olumsuzun kendiyle bağlantısı falan da diyor sık sık. Ortadan kalkmış kavram ya da yani bir şeyin negatif olması onun ilişkili olduğunu gösteriyor.
Dolaylı olduğunu gösteriyor.
Dolaylı olduğunu. Yani ayrım olduğunu gösteriyor. Ortikerlik ya da belirlilik dediğimiz şey. Çünkü tikerlik belirlilik demek. O çok önemli ve çok da kolay. Tikerlik belirlilik demek. Evrensellik belirlenimsizlik demek ya da belirsizlik demek. Genellik.
Soyut demek.
Soyut. Genel belirlenimsiz. Tikerleşme belirlilik kazanmayla bir ve o zaman yargı
tikerleşme
kavramı...
Tikerleşme olumsuzluğu taşıyor zaten. Yani.
Güzel.
Değil mi?
Güzel. Yargı...
İster istemez zorunlu olarak böyle bir ilişkiyi anlatıyor.
Evet. O zaman yargıda tikerleşme, kavramın tikerleşmesi vardır diyebilir miyiz? Yargıda kavramın tikerleşmesi.
Yargıda kavram tikerleşiyor ama yani burada şeyi ben
tikerleşme
çok
değil daha... ama tikerleşme. Evet,
tikerliği içindeki kavram.
Tamam, dedi. O senin okuduğun şey oydu zaten. Kavram. Evet. Yani belirlilik kavram. Yargıda kavram belirliliğini belirtik olarak koyuyor.
Evet.
Genel olarak kavramda
tikerleşmesi demek belirli olması demek.
Belirli kavram olması demek ve belirli kavram olması demek negatif yüklü olması demek.
Kavramı geride bırakmış olması demek.
Evet, genel olarak kavram geride kaldı. Artık tikerleşmiş kavram var. Yargı tikerleşmiş kavram. Tikerliği içindeki kavram ya da şimdi o zaman tikerliği içindeki kavramın durumu nedir, mantığı nedir onu düşünüyoruz. Yargı mantığında düşüneceğimiz şey o. Kavramın kendisiyle ilişkisi. Yani kavramın kapılarını incelerken de onların birbirleriyle ilişkilerini inceliyorduk. Ama orada aslında yargı ve kavram çok benziyor birbirine. Yani iki alanda da momentler aynı. Kavram ondan sonra evrensel tikel ve tekil. Üç moment var ve her iki
benziyor
alanda da...
Benziyor demek bile doğru değil. Çünkü aynen. Yargı kavramdır diyor.
Evet. O da o zaman şey değil, olmaması gereken bir durum değil. Şimdi burada yargıya girerken bu kadar şey girişi yeterli herhalde. Yargı şimdi yargının kendisindeki ayrım, kavramın ayrımı ise kavramın ayrımının neler olabileceğini gördük. Yani kavramın ayrımı, kavram momentler arasındaki bağıntı. Evrensel ve tikel, evrensel ve tekil, tekil ve tikel. Üç şey var, olanak var değil mi? Yani kavramın üç faktöriyel neydi? Altı mı? Evet. Tamam. Ama Hegel şey yapıyor. Evrensel tikeldir ya da tikel evrenseldir'i de bir olarak alıyor. Dolayısıyla yarıya bölüyoruz onu. Üç şey var. Kombinasyon var burada. Ya da altı var. Ve o şeyi inceleyeceğiz. Neden o bakışık önermeler ya da bakışık biçimler de şey, ötekiyle özdeş gibi görülüyor. Orada aslında şeyler var. Oradan mantıksal çıkarsamalar da yapacağız. Yapıyor. Yani Hegel yapıyor sanıyorum. Şimdi
genel... Burada hemen akabinde, arkasından gelen paragrafta da şöyle bir şey söylüyor. Yargı söz konusu olduğunda genellikle ilkin uçların örneğin özne ve yüklemin bağımsızlığı düşünülüyor.
Tamam, onu konuştuk. Bir daha konuşalım mı?
Özne
konuşalım.
Özne ve yüklemin bağımsızlığı zaten olamaz. Üzerinde kurduğumuz şey yani.
Evet. Yani
özne ve yüklemin bağımsızlığı dediğimiz zaman bir şeyin uçsallığından bahsederken veya bir düşünceden bahsederken ister istemez bir özneden bahsetmek zorunluluğu geliyor burada.
Evet. Devam et. Yani
onun için bağlısın? Yani
özden, oradaki özne değil bilgisi öznesi.
Us derken kimin usu diye sormak o kadar da aykırı bir soru olmuyor. Orada.
Nasıl bağlantı
çünkü özne ve yüklem bağlamında düşünülmesi gerekiyor.
Ama bu gramatik özne ve yüklem. Gramatik özne. Gramatik özne. Bu benim öznem değil. Özne tekillikle...
Evet, gramatik özne ne demek Aziz?
Değil bilgisi öznesi.
İyi anladım da yani...
Yani önermenin öznesi.
Şey anlatıyor yani.
Tamam.
Bir yüklemin olabilmesi için bir öznenin olması evet. Gerektiğini anlatıyor.
Gerekiyor, tamam.
Kavramsal olarak söz ediyorum ben.
Tamam.
Kavramsal olarak ama kiminkini nereden bağlıyorsun?
Yani yargıda şey var, özne ve yüklem var.
Özne var, var. Öznenin, bir öznenin varlığını gerektiriyor. Hatta zorunlu kılıyor demek istiyor. Bir şey yok.
Tamam. Ama işte o gramer öznesi, yani bizim az önce konuştuğumuz insan özne doğaya karşı ya da işte logos'a karşı ayrı bir şey olarak insan öznesi değil. Bu şey, önermenin öznesi. Yani yargıda kavram bölündü. İki parçaya bölündü ve
evrenselden tikelleşti.
Evet.
Belirli bir kavram oldu.
Belli kavram oldu.
Belli kavram oldu ama bunu yaparken diyor ki arkasındaki paragrafta hemen yargı söz konusu olduğunda genellikle ilkin uçların örneğin özne ve yüklemin bağımsızlığı düşünülür ve buna göre özne bir şey ya da kendi için bir belirlenim olarak yüklem ise öznenin dışında söz gelimi kafamda bulunan genel bir belirlenim olarak alınır ve sonra yine de benim tarafından özne ile birleştirilir.
O paragraf numarasını söylersen kayda da geçsin.
166'nın ikinci paragrafı.
Tamam. Evet. Şimdi burada Hegel'in o bu bağlamda ki kaygısı özne ve yüklemin doğal bilinçte doğal bilincin sandığı gibi birbirinden ayrı kopuk şeyler olmadıkları. Özne ve yüklem aslında şey mantıksal terimler değiller burada. Bunlar önermenin terimleri ya da Dirichlet terimleri ve ama mantıksal olarak düşünürsek özne ve yüklem birdir, ayrılmazdır. Tıpkı şey gibi. Özne burada evrensel tikeldir. Tikel daha doğrusu yargının biçimi diyor Hegel tekil evrenseldir. Onu çıkarsamamız iyi olur.
Tekil özneye evet. Evrensel yüklemek
yükleme karşılık düşer ve bunlar birdir. Yani şimdi şöyle bir şey var. Onu tekrar hatırlayacağız.
Özne şey olamıyor. Çok pardon. Tamam, evet. Altı şey dedin ya, altı evet. Kombinatörden birisi evet. Olacak.
Her durumda.
Yani, evrensel durumda. Özne, tekil, hepsi tikel de olabilir.
Evrensel de olabilir, tikel de olabilir.
Yüklem de aynı şekilde.
Evet. Tüm kombinatör. Tamam. Şimdi özne ve yüklem. Burada tikelleşme, yargı, kavramın belirlik kazanmasıydı. Kavramın yarılmasıydı. Ve Hegel galiba burada yani bazı şeyleri burada her şeyi çözdüğünü söyleyemeyeceğiz yine Hegel'in ve ciddi sorular var. Çünkü Koşaç nereden geliyor yargıya? Yani Koşaç ikisinin özdeşliğini gösteriyor. Özne ve yüklemin. Onları bağlıyor. Birbirine eşitliyor. Yani o olmasa yargı olmaz.
Evet.
Çünkü tikel tekil evrensel dediğim zaman bu bir yargı değil. Dir gerekiyor. Koşaç gerekiyor. O Koşaç onların şeyi, bağ ya da onları özne ve yüklem yapan ve o ilişkiyi de yargı yapan ya da önerme yapan. Yani fark etmiyor şu an burada önerme mi yargı mı olduğu önemli değil ilk anda. Ama Koşaç Koşaç şey üçüncü terim olarak onların onların arasına dışarıdan giriyormuş gibi görünüyor.
Tasımdaki orta terim gibi işte daha önce bir şeyde o fonksiyonu görüyor.
Zemin yani, gibi bir şey oluyor herhalde.
Yani bu Hegel buna yanıt vermiyor. Koşaçı nerede? Şimdi burada Hegel küçük mantıkta Haben ve Sein bunları karşılaştırıyor. Burada Türkçe'yi düşünürsek önermeyi düşünelim. Yargı önemli değil burada. Şu anda yargı mı önerme mi oldu? Koşaç'ın yaptığı şey nedir? Koşaç şey yapmıyor. Burada yelik yapmıyor. Yani tekilin evrensel olduğu söylendiği zaman söylenen şey şu. Tekil evrenseldir. Dir şey değil. Yelik eki değil. Sein ya da olma eki. Olma fonksiyonunu görüyor. Şey
devrimsel
şey,
açısından. Bütünlüklere geçiyor onlar.
Yargı yok
bütünü
vermiyor
bu. Vermek için evet. Yapıyor.
Bütün yargı yapmak için yani ya da önerme yapmak için daha doğrusu. O koşaç zorunlu ama koşaç nereden çıkar sanıyor? Sorumuz o.
Yani bir gözlem yoksunluğu olarak.
O öze yüklem konusunu yani, belirtilmemesi.
Devamını eğer dinlerseniz şurada diyor ki tikel evrenseldir ve tekil tikeldir önermeleri. Yargının daha öte belirlenimine aittirler diyor parantez içinde. Sonra her yargıda tekil evrenseldir ya da daha belirli olarak özne yüklemdir. Örneğin Tanrı saltık tindir gibi önermelerin bildirilmesi olgusunu mantık kitaplarında verili bulamamak tuhaf bir gözlem yoksunluğu olarak görülmelidir diyor.
Evet. Yorum.
Diğer mantık kitaplarında da bulunmadığını söylemiş oluyor böylelikle yani. Bu sadece kendi buluşum. Veya kendi gözlemi mi? Kendi kendi tespiti mi? Yani öyle bir öyle o, bir
Almanya'daki bir mantık ifade kitapları. Evet.
Söyle. Ben sizin söylediğinizin tam tersini okumuştum bugün. Çünkü aynı zamanda şey dil koşacı iyi olmadır. İyi olma olur. Değildir diyor. Yani burada Haben değil sen.
İyi olma değildir.
O değil ama öz alanındaki.
İyi olma,
öz alanında.
Olma değildir.
O öz alanında.
Öz alanı değil. Yargıda da.
Hayır. O ne, kaçıncı paragraf?
166'da okumuştum bugün. Dil koşacı kavramın doğasından dışlaşmasında kendiyle özdeş olmasından gelir. Tekil evrensel onun kutuları olarak...
Bir dakika, paragraf söyler misin bir daha?
166'nın son paragrafı.
Dil koşacı kavramın doğasının dışlaşmasında kavramın doğasından tamam. Altında önceki derin düşünce belirlenimleri diyor.
Evet.
Ama yani o Haben, Haben o derin düşünceye ait. Yani evet. Öz alanına ait. Ait evet. Olur mu? Ters değil. Burada yargıda Almanca'da da Sein kullanılıyor. Ist, ist sözcüğü İngilizce'deki is gibi be'nin bir şeyi, varyasyonu. Yani şey, participle değil mi? Ortaçı ya da öyle diyebiliriz.
Dir
koşaç özne ve yükleme bağlayan şey. Eylem sözcüğü. Ha, orada
Türkçede de fark yok ki Türkçede de dir diyoruz. Hı. Aittir demiyoruz.
Evet. Dir deyince ne demiş oluyoruz? Dir sözcüğü şeyden bir olmaktan türemiş ama olmadan başkalaşmış bir yani biçim olarak başkalaşmış bir sözcük ve normal olarak şey denmesi gerekir. Tekil olmak evrensel. Ya da tekil evrensel olmak. Olmak tır bile olmak, gereksiz. Olmak yeterli.
Olmak
ne?
İki tane
oldu. Evet, evet, o yeterli. Tekil evrensel olmak. Şey bu. Şimdi bu aynı tuhaflık şeyde de var. İngilizce'de de var. Ya da Almanca'da da var. Yani orada bir kullanırsan iz yerine ve şeyler kullanıyorlar bunu. Zenci, Negro İngilizcesinde kullanıyorlar. Onlar be diyorlar genellikle is yerine. Birkaç kere ben tanık oldum. Ve şey, yani o normal sıradan, uylaşımsal İngilizceden ayrı bir şey oluyor. Be olmak. Yargı, şimdi burada yukarıdaki satır daha önemli. Dil koşacı kavramın doğasından dışlaşmasında kendiyle özdeş olmasından gelir diye genin şeyi bu. Açıklaması bu kadar. Evet. O da paragraf 166'daydı. Şimdi burada
ama onun devamında diyor ki bak tekil ve evrensel onun kıpıları olarak öyle belirlenimlerdir ki yalıtılamazlar. Önceki derin düşünce belirlenimleri de ilişkileri içinde birbirleriyle bağlantılıdır. Ama bağlantıları yalnızca iyi olmadır. Yani Haben veya olma, sen değil, özdeşlik olarak koyulmuş özdeşlik ya da evrensellik değil, Nokta. O yargı bu nedenle ilkin kavramın gerçek tikelliğidir. Çünkü yargı onun evrenselliğini yitirmeksizin belirliliği ya da ayrımlaşmasıdır. Evet. Yani evrenselliği yitirmeksizin bireyselleşmesi demek istiyor. Değil mi?
Evet. Ne demek o?
Yani yargı bu nedenle ilkin kavramın gerçek tikelliğidir. Çünkü yargı onun evrenselliğini yitirmeksizin belirliliği ya da ayrımlaşmasıdır. Yani tikelleşmesidir.
Tamam. Şimdi bu da şey, itiraz edilebilecek bir anlatım değil. Evrenselliği yitirmeksizin belirliliği.
Öz alanında özellikler bir şeyin iyesi evet. durumundalar. Yani orada yeni. Bir iyilik ilişkisi söz evet. konusu. Burada şey, kavram tiker, yargı olduğunda o evrenselliğini yitirmeden ama o diri yine de açıklamıyor. Benim
açıklamıyor. Için. Buradaki en alt satırda söylediği şey yargının evrensel artı tikel olması. Yani evet. evrenselliğini yitirmeksizin belirlilik evet. dediği şey o. Yargı iki parçalı bir şey, durum.
Şimdi dil bilgisi olarak düşününce, gramatikal olarak özneyle yüklemi aldığımız zaman özneyle yüklem arasında bir fiil çekimi koymamız lazım. Yoksa ikisi birbirinden bağımsız hale gelecek. Kopacak, tabii. uçup gidecekler.
O zaman özne eklem
şimdi
olmayacak.
Şimdi oraya fiil çekimi neyi koyacağız? Diri mi, aittir mi? Eğer burada dir koyacağız. Çünkü öz alanında aittir'i kullanıyoruz. Yani evet. iyiliği kullanıyoruz. Benim anladığım kadarıyla. Burada ise to be'yi kullanmak durumundayız. Çünkü ilişki bir kapsama ilişkisinden daha genel bir özdeşlik ilişkisidir. Yüklemle özne arasındaki. Yani tekil evrensele aittir demiyoruz. Tekil evrenseldir diyoruz.
Evet. O zaman şey olurdu. Şey ve özelliklerin ilişkisi evet. olurdu. Eğer evrensel tekil bir şey olarak düşünülseydi, evrensel onun özelliklerinden herhangi biri olarak ona benziyor. Ama tamam. Yani orada eklenecek şey şu, özneyi ve yüklemi, özne ve yüklem yapan faktör koşusun kendisi. Yani eğer koşusu olmasa onlar
uçup gidecekler.
Bir iki ayrı terim olarak duracak, bağlantısı.
Ayrı olarak.
Bakalım belki koşuş için daha iyi şey bulabiliriz zamanla. Yani şimdi burada sorular gelecek. Bundan sonra yani dikkat edeceğimiz şey sadece bu iki kavramın ya da genel olarak kavramın momentlerinin içinde düşünüyor olduğumuz onların bağlantılarını düşünüyoruz ve özne ve yüklem buraya şeye ait değil. Mantığa ait olmayan terimler, dil bilgisinden gelen terimler. Yani yargının biz özne ve yüklem bağlantısı olduğunu söylemiyoruz ya da Hegel öyle bir şey olduğunu söylemiyor. Biçimsel olarak, formal olarak öyle. Önerme de burayı ilgilendirmiyor. Çünkü önerme de şey, anlak kategorisi diyebiliriz. Yani en azından şu an öyle varsayalım. Geçerliyse doğru bir şey bulmuş olacağız. Özne, yüklem ve şey, neydi üçüncü terim? Neyse, önerme. Özne, yüklem ve önerme. Bunlar şey, koşaç olmaksızın yargı olmuyor. Yani yargı, bu özne, yüklem ve önerme kategorileri şeye ait, dil bilgisine ait ve burada sadece biçimsel olarak bulunuyorlar. Bulunmak zorunda. Ama mantığa da ait. Yani şeyden çıkaramıyoruz, yargıdan...
Mantığa imajısını tam bir şeye geçemedik gibi sanki. Ne? Mantıksal ifadesini evet. kuramadık koşacın.
Koşacın mantıksal ifadesi güzel. Yani tamam doğru ama en azından koşacın mantıksal olarak ne yaptığını biliyoruz. Özne ve yüklemi özdeşleştiriyor. Şey, evet, tekil ve evrenseli. Evet. Bağlıyor, özdeşleştiriyor. Şimdi burada...
Yargının 380. sayfada...
Şu anlatıma Hegel ne anlatıyor?
Koşarçla ilgili.
Tamam bakarız döneriz ona. Sen oraya bak istersen. Şu şey önemli. Kavram alanında momentler yani tekil, evrensel ve tikel bunlar birbiriyle bütünüyle örtüşen ve eşit olan momentler ya da belirlenimler. Bunu birkaç kez böyle sanki bağlantısızcasına yineliyormuş gibi yazıyor Hegel. Ve şimdi işimize yarayacak o özdeşliğin vurgulanması. Çünkü burada bunların birbirlerine bu kadar yakın olması birbirlerinin yerine alınabilmeleri anlamına geliyor. Yani tekil yerine ben evrensel ve tikeli de alabilirim. Evrensel yerine tekili ve tikeli de alabilirim. Yani bunlar şeyler, birbirleriyle örtüşen, tam olarak örtüşen kategoriler oldukları için ona izin verecekler. Ve yargı durumunda bunlar sadece kendileri olmadıkları için büyük problem doğuyor. Çünkü tekil evrenseldir. Yargının genel şey, aslında önce onu şey yapalım, netleştirelim, daha rahat olacağız. Tekil evrenseldir. Neden yargının genel biçimi olsun? Niye tikel tekildir ya da evrensel tekildir falan değil de tekil evrenseldir biçimi, yargının temel biçimi olarak alınıyor, değil mi? Öyle bir şeyimiz var. Evet. Yani kullanıyoruz ve doğruluyoruz bir bakıma. Tekil evrenseldir. Neden tekil evrenseldir biçimi, yargının genel biçimi?
İki ucu alıyor.
İki uç şey de olamaz mı? Ötekiler de olamaz mı?
Ya otomatik
mesela
olarak
tikel onlar, tekildir de
otomatik
olabilir
olarak diye. Onları da kapsıyor. Evet. Çünkü tikel, tekil evrenseldir dediğimizde aslında tekil tikeldir, tikel de evrenseldir de diyoruz. Dolayısıyla her şeyi birden söylemiş oluyoruz. Tekil evrenseldir deyince.
Güzel.
Daha kısa bir formül halinde.
Ama acaba sadece o mu? Sadece kısalık mı yoksa kavramdan gelişe mi bağlı? Kavramdan gelirken tekilden geliyoruz yargıya. Ve tekil aslında, tekil kavramını şimdi birazcık daha iyi öğreneceğiz. Tekil özne demek. Neden özne demek?
Kavramda değil ama.
Değil. Hegel...
Düşüncenin kendini anlattığı için acaba?
Tekil... Özne demek, özne ne demek? Özne yüklemleri alan demek. O anlamda değil bilgisayar. Yani töz ve ilnek gibi ya da şey ve özellikleri gibi özne ve yüklem de, özne ve yüklemler de aynı şeyde duruyorlar ama
nesne karşısındaki özneden bahsedersin.
Evet. O zaman mantıksal mı demek istiyorsun? Evet. Zaten öyle bir durum var. Yani şu an kavram öznellik biçimindeyiz bu şeylerde. Kavram yargı ve tasımda, kavram henüz öznel, nesnellik şeyde ortaya çıkıyor. Ondan sonraki aşamada neydi o? Mekanik, kimya ve teleolojide nesnellik alanına geçeceğiz. Şimdi tekil özne, neden tekil, neden öznedir? O konu önemli. Yani özne ve yüklem min yargıyla akrabalığı aynı zamanda tekilin de özneyle akrabalığıyla ilgili ya da yani
yanından geliyor.
Evrensel tekildir diye bir yargı biçimi yok mu ya da en azından Hegel'in aldığı biçim o değil. O biraz saçma olurdu evrensel. Aslında yargı tersine dönebiliyor. Yani tekil evrenseldir olduğu gibi yani evrensel tekildir.
Önerme olmaz aslında.
O da geçerli.
Evrensel tekildir önermesi de yanlış olmaz aslında.
Ama tekilde evrenselden çok daha farklı şeyler de olabilir. Fazlası olabilir.
Evet. Çünkü, tabii onlar ayrı şeyler olacak.
Çünkü özne somuttur.
Tabii. Yani şimdi orada da onlara evet hangisi somuttur?
Özne
somuttur. İkisi de somuttur diye geldi. İlkin özne somut oldu. Sonra yüklemin
yüklemi varsa
somutluklar.
Doğru, özne somut.
Yüklemi olmaksızın yani
şu bağlantı, şu bağlantıda şu zaten bağlantı yüklemi var.
Var.
Yani
birden çok yüklemi olacak. O anlamda somuttur diyorsun. Özne somut. Yani yüklemden daha fazla.
Evet.
Güzel. Ona
olaylıdır o yüzden.
Evet.
İlişkilidir.
Tamam. Şimdi tekil evrenseldir. Şey bu, yargının genel şeması ya da yapısı bu. Koşaç var. Koşaç bu ikisini eşitliyor. Koşaç ne yapıyor? Ya da şimdi yargının bu uçlarına bakarsak tekil özneyi gösteriyor ve koşaç tekili ne yapıyor? Yani koşaç orada şey durmuyor. Bu eylemsiz durmuyor. Koşaç özneyi yükleme yüklüyor mu, bağlıyor mu? Yoksa genel olarak şey gibi görünüyor, sanki yüklem özneye yükleniyor.
Aradaki bir sınır gibi görünüyor ama o bir sınır değil.
Evet.
Bir geçiş sağlıyor.
Tam tersine eşitleme yapıyor
evet,
yani. Eşitleme ayırmıyor yapıyor. Ama birleştiriyor.
Yani yansımayı sağlıyor, oradaki yansımayı sağlıyor.
Evet.
Koşulla bir şey var mı?
Nasıl?
Koşul. Yani koşulun yaptığını mı yapıyor? Bir an
koşul yaptı. Şeyde, koşulu Hegel iki versiyonda değişik şekillerde alıyor. Yani birinde zemini bütünleyici bir şey olarak alıyor, ötekinde olanakla ilgili olarak alıyor. Onlar mutlaka şey, çok çok ters değil ama koşul, yani bağlantıyı kurarsan o zaman şey yaparız.
Bir bakmam
lazım. Evet.
Burada bir başka eksikliği daha söylüyor Aziz.
Söyle.
Yargı anlayışının daha öte bir eksikliği de...
Kapa göre... istersen ya orayı.
Yok.
O eksikliği var.
Bakın geldiyse rüzgarla.
Yok ki yani. Yargı anlayışının daha öte bir eksikliği de ona göre genel olarak yargının saat olumsal bir şey olarak görünmesi ve kavramdan evet. Yargıya ilerleyişin tanıtlanmamasıdır.
Güzel.
Tanıtlanamamasıdır.
Sonra?
Bu önemli bir şapka.
Dedik ya tanıtlama...
Kavramdan yargıya ilerleyiş tanıtlanamıyor diyor.
Kim tanıtlanıyor? Kimler için söylüyor onu?
Yani...
Kaçıncı paragraf?
Yargı anlayışın en son cümle.
Numara, paragraf numarası. Paragraf numarası.
Ekim'de.
Peki.
Sonunda diyorsun. Tanıtlanamıyor.
Evet.
Evet. Evet, sonra yani, yorumunu şey yapalım. Yani sen ne diyorsun?
Yargının salt olumsal bir şey olarak görülmesi ve kavramdan yargıya ilerleyişin tanıtlanmamasıdır.
Tamam.
Oysa genel olarak kavram...
Bak şey diyor, biçimsel...
Diyor.
Oysa genel olarak
saniye,
kavram...
Bunun anlamı şu, biçimsel mantıktaki sıradan yargı anlayışının kusurlarından söz ediyor. Bu yani bu şey, biçimsel mantıktaki yargı... Sıradan yargı anlayışı, ne burada ne tanıtlama var diyor.
Biçimsel mantık derken biçimsel olmayan mantık nasıl oluyor?
Hmm.
Onu açar mısın biraz daha anlamadım. Biçimsel mantık kavramın, neyi kastediyor? Biçimsel olmayan mantık nasıl oluyor?
Kavramın içeriğinin de kendisi olmasıdır. Yani biçim olup aynı zamanda içerik olmasıdır.
Bunu, bu orada başta bir şey daha, hani mantık kitaplarında verili bulamamak, diye sen okudun biraz
evet,
önce.
Evet.
O da bir eleştiriydi. Evet. Sıradan mantığa. Bu da sıradan mantığa bir eleştiri. Yani burada şey tanıtlamanın sıradan mantıkta, sıradan matematikte, sıradan fizikte temel kavramların tanıtlaması diye bir şey yok. Yani onlar orada varsayılıyor. Bilindiği varsayılıyor. Yani sıradan mantık şeyi incelemiyor. Kavramı çıkarsamayı ya da yargıyı çıkarsamayı onunla kaygılanmıyor.
Kavramı nesneye dışsal ve
sembolik mantık, sembolik mantıkta şey var mı? Önermenin çıkarsaması diye bir şey var mı? Ya da önerme ile yargı arasındaki bir ilişki diye bir şey sembolik mantıkta yok. Sembolik mantık önerme, önermeyi bağlıyor. İki önermeyi bağlıyor ve onun üzerine bir tasım yapısı kuruyor. Şimdi burada da yine sıradan mantık dediği şey formel mantık. Formel mantık denen şey içeriksiz mantık ve formel mantık burada belki de Kant'ın mantığına gönderme yapıyor olabilir.
Evet.
Çünkü o da içeriksiz bir mantık, formel evet, mantık. Ama açıkça söylemiyor. Kavramdan yargıya geçişin tanıtlaması. Onu az önce yaptık en başında. Yani hatta dedik Hegel onu yapmıyor gibi görünüyor. Gerçekten de yazıların arasında şey yok. Öyle başka geçişlerdeki kadar net bir tanıtlama şeyi gösterilmiyor, görünmüyor. Devam edelim mi? Şimdi orada özne ve yüklem arasındaki ilişkide o söylediğin şey önemliydi. Burada Hegel genel olarak şey diyor, şöyle bir şey, bunu nasıl açıklayacağız? Bu gül kırmızıdır ya da bu resim güzeldir dediğimiz zaman bununla anlatılan şey güle kırmızılığı ya da resme güzelliği dışarıdan yükleyenin biz olduğumuz değil, tersine bunların nesnelerin kendi belirlenimleri olduklarıdır. Yani yargıdaki yükleme işlevini yapan şey özne, bizim öznelliğimiz değil, biz değiliz. Nesnenin kendisi o şeyi yapıyor, yüklemeyi yapıyor. Yani gül kırmızıdır dediğimiz zaman aslında tamam bu yargı olarak bize ait bir şey ama gül de kendine o kırmızılığı yüklüyor. Yani gül de bir yargı. Tabii kırmızıdan başka şeyler de yüklüyor. Yargının nesnelliği, yargı ve önerme arasındaki ilişki neydi ya da ayrım neydi?
Net
ayıramadık galiba, onu ayırdık
mı?
Tamam,
tekrar yargı daha çok şeydi, bizim Neydi
ya?
Olumsal diye arkadaşlar.
Doğru.
Önemli.
Evet. Doğru. Yani mesela şey diyor.
Önemli Sezar, bir yargı belirtmez.
Yani Sezar. Yargı,
yalnız ben bir şey anlamıyorum.
Çiçektir önemli bir yargı mı?
Ne? Çiçektir. Yargı.
Yargıdır.
Yargı
mı? Önermedir bence. Onun varlığına ilişkin bir niteleme yapıyor. Orada bir yargıda bulunmuyor. Sadece bir niteleme.
Şimdi oradaki kriter şuydu, yargı, yani bu aslında örnek onunla ilgili. Eğer özne ve yüklem arasındaki bağlantı nesnel ise, aslında Hegel evrensel diyor.
Evrensel.
Ama nesnel de diyebiliriz. Eğer nesnel ise o yargı, yani zorunluluk var şeyde, yargıda. Gül çiçektir dediğimiz zaman bu zorunluluk. Yani sadece şey değil, başka türlü olabilecek bir şey değil. Sezar...
Bu bir çiçek mi dedim, gül çiçek mi dedim?
Gül çiçek
mi dedim,
bu bir yargı.
Gül bir çiçektir de gül çiçektir.
Bu bir çiçektir
de... Bu bir diyor, anlamadım.
O bir orada şey, aynı yani, genelliği bozmuyor.
Bozmuyor.
Orada evrensellik var.
Bu çiçek, gül şeklinde alıyor, gülü anlamayacak,
onun için. Devam döneceğiz. Şimdi...
Ya resim güzeldir de bizim yüklediğimiz bir şey yok mu yani? Sana göre, bana göre güzel olan resim, sana göre olmayınca burada nesnellik
nerede? Nesnellik orada, o resmin gerçekten güzelliği hak etmesinde. Güzelliği hak etmiyorsa o zaman orada hatalı olan yargı değil ama yargıda bulunan, yani çirkin bir şeye güzel diyorsan o henüz o derin düşünce yargısı düzeyine gidemediğini gösteriyor diyor Hegel. Onlar daha zordur. Yani şimdi yargıda şey çok iyi o. Yani yargıda esas dikkat edeceğimiz şey yüklemin ya da evrenselin şey durumu. Yani çünkü bir şeyin yeşil olduğunu söylemek çok kolay ama bir şeyin iyi olduğunu söylemek o kadar kolay değil. Ve oradaki evrenselin karakteri yargının karakterini belirliyor. Yani mesela nitel yargı diyor. Ondan sonra öteki yargı neydi? Özün yargısı ya da derin düşünce yargısı ve kavramın yargısı. Daha sonra tasımlarda da var tabii bu ayrışmalar. Bu ayrışmaları belirleyen şey evrenselin karakteri belirlenimi ya da evrenselin karakteri. Yani örneğin sağlıklıdır, sağlıksız, bu bitki sağlıklıdır dediği zaman bunu diyor, bu bir şey nitel yargı değil ya da Dasein yargısı değil diyor. Bu şey yargısı, öz yargısı ya da yansıma ya da derin düşünce yargısı. Çünkü ya sağlıklı olmak başka şeylerle ilişki içinde olmayı getiriyor. Yani bir şey sağlıklıysa başka bir şeyle ilişki içindedir. Bir bitki insan için sağlıklıdır, insanla ilişki içindedir. Ve o ilişki yansımadır ve o zaman sağlıklı, bir şeyin sağlıklı olup olmadığını söylemek bir derin düşünce önemli yargısında bulunmaktır diyor. Onu belirleyen şey evrenselin karakteri. Bu çok önemli ve buna
şu anlamda
başka bir kriter yok çünkü.
Sağlıklı olduğunun belirliliklerini fark edip ortadan kaldırmak onun sağlıklı
sağlıklı olmasının derin düşünce alanına ait olmasının nedeni şu. Sağlıklı olmak ilişkili olmayı kapsıyor. Yani bir şey başka bir şeyle ilişki içinde sağlıklı insan için sağlıklı. Yani bu bitki insan için sağlıklıdır. Onu Hegel kendisi daha ayrıntılı olarak gösteriyor.
Bir şey var, ruh yalanıdır gibi.
Evet. Yani
bu tür ruh yalanıdır gibi bir önermeyi yargıyı Kant'ta bir eleştirisi var bunun.
O antinomilerdeydi.
evet.
Ruh yalındır, ruh karmaşıktır.
Karmaşıktır. Ve şeyler, yargılar için ne diyebiliriz?
Onlar ama oradaki yargının ne tür bir yargıda olduğu önemli değil. Kant'ın oradaki Hegel'in Kant'a oradaki eleştirisi şey. anlak tutumunu orada Kant gösteriyor ya da üstleniyor. Yani ruh ya yalındır ya karmaşıktır. Zamanın ya başlangıcı vardır ya da
sonsuzdur. Kant'ın eleştirisinin dışında ben sadece bu yargı bağlamında.
Ona kendi işlerini de alalım. Yani yargıların evet. Sınıflandırma, yargıları incelerken ve şu an yargı Şeye bakacağız, evren yükleme bakacağız. Yargının ne tür yargı olduğunu çıkarmak için. Yani nitel yargı mı? Efendim?
Evrensel niteliğine.
Evet, evrensel niteliğine bakacağız. Ya da belirlenimine. Şimdi burada evrensel, tekil ve evrensel arasındaki ilişki Koşaç tarafından sağlanıyor. Koşaç bunları tekil evrenseldir. Burada mantıksal şeyler, şimdi şey diyordum ben, bu her belirlenim, kavram momenti aslında öteki iki momenti de eşit olarak temsil ediyor kendisinde ve şimdi tekil evrenseldir dendiği zaman bu yargı biçimi tamam ama bir de şu var, tekil kavramın, yani kavram içine dönelim, kavram alanına dönelim, yargıdan kavram alanına dönelim. Tekil zaten şey, pardon, tekil orada evrenselin ve tekilin birliği, değil mi? Kavram alanında tekil dediğimiz şey evrenselin ve tekilin birliği. Yargı onlardan bir tanesini seçiyor ve ötekini bırakıyor. Yani tekilin
tekil
olduğunu söylemiyor. Yok. Evet, tekil evrenseldir diyor. Ama aynı zamanda şey var, evrenselin kendisinin o tekili ve tekili kapsaması, olgusu var. Orada bir geçiş karışıklığı var. Onu yakalamaya çalışıyorum ve
soruyla ne kadar alakalı bilmiyorum, belki tanımıyorum. Eskiden bir şey söylüyorduk, yani Hegel'de, hangi bölümde hatırlayamadım şimdi ama.
Söyle.
Gerçekte tekil anlatılamaz ya da evrensel olarak koyulamaz.
Bir görüntü bilimde.
Evet.
Geçen bir
şey. Romantikte
evet.
Orada da var.
Ha, şeyde kaldık, tamam.
Onun için tam tekil olanı anlatamayız gibi. Tekil değil miydi olan anlatılamayacak
olan tekil, bu.
Bu.
Evet.
Bunun anlatılamaması mı?
Tabii yani tam şeydeydi o, duyup ekinliğinde bunu, burasını demek istiyorsun, tam ya da bu şimdi demek istiyorsun.
Tekile işaret et, bunu şimdi, derken evrenselde kalıyor.
Bu şimdi der demez, o zaten gitmiş oluyor ve bu burası demek, yani evet, işaret, burada büyük mantıkta var o. Onları şey yapmamız gerekiyor, yani...
Şekilde ilişkili mi de düşündüm bu arada da?
İlişkili. Fakat ilişkilerini çıkarmak o kadar kolay değil. Yani ciddi olarak kolay değil. Ve şimdi şu büyük mantıkta sayfa 477'de kısa bir şey okuyacağım, bölüm okuyacağım. O burayla bağlantılı ve biraz işimize yarayabilir. Böylece tekil 477'de böylece tekil nitel bir ya da budur. Yani tekil olan nitel bir ya da budur. Bu niteliğe göre ilk olarak kendisinin kendisinden itilmesidir. Bu niteliğe göre ilkin ya da ilk olarak kendisinin kendinden itilmesidir.
Oradaki bu bile onu tabii sözlükte taşıdığı için genelliyor gibi evrensel yapıyor ama o bu dediği esasında tekil olarak bu değil mi?
Onu demek istiyor ama evrensel.
Evrensel olarak tabii ki.
Evet. Şimdi bu yolda birçok başka bir varsayılır. Burada söylediği şey şuydu. Bu niteliğe göre ilk olarak kendisinin kendinden itilmesidir. Yani tekil olan bir birdir ya da bir budur. Ama bu niteliğine göre bu hemen çoka geçer. Çünkü bir
kendi için momenti olarak
kendi için varlık diye evet. Düşündüğümüz anda kendiyle ilişkiye girmesi söz konusu. Kendiyle ilişkiye girmesi, kendini kendinden itmesi diyebileceğimiz şey pekala. Ve bu bütün birler için geçerli bir durum olunca doğrudan doğruya orada bir çoğalma var, çokluğa geçiş var. Sınırsız bir çokluğa, yani birçok başka bir varsayılır. Şimdi tekilin böyle bir şeyi var, özelliği var. Tekil aslında...
Kendinden itmesini biraz açıklayabilir misiniz? Mesela ego için evet. Mutlak tekilli çok rahat anlaşılıyor. Kendini dışına koyması, kendisiyle ilişki koyması ama mesela nokta ya evet. Da işte...
Bir.
düşünce için.
Bir nasıl kendiyle ilişkiye giriyor değil mi?
O tamam ama bu dediği şey hani nitel bir şeydir. Onun kendisiyle ilişki durumu nasıl?
Bu tekil bu.
Tekil olanı anlatıyor.
Bir
tekil
yine olan orada bir var diye düşündüm ben. Evet bu demek bir demek. Yani bir bu. Dedin ya sen tekil olarak göstermeye çalışırken evrensele kayıyor hep. Orada bir yine. Bu biri imliyorsa o zaman problem yok.
Ama her bir yine bu.
Birin çoka geçişi, birin kendini kendinden itmesi. Bunu
bir
nasıl?
Aynı zamanda yalındır. Bir için birçok şeyi söyleyebilirsin. Bir yalındır, bir dolayısıyla.
Bire geçtiği gibi söylerim de. Evet. Oradaki biri, tekildeki biri.
Tekildeki yani orada bir birlik var ama bir mi var? Var?
Bir birlik var evet. Tekilde. Ama orada bir sus var.
Doğru, aynı şey. Birlik varsa bir vardır.
Bir var.
Yani tekil, biri, bir tekil tek demek.
Aynı şeye işaret ediyor, bire işaret ediyor. Tek olmakta, Almanca da aynı bir zaten. Olmakta.
Doğrudan duruyor, birden geliyor. Yani Türkçe'de tekten geliyor. Ama o önemli değil o. İngilizce'de birden geliyor. Unit, individual, o yabancı bir sözcük ama unit dersek o da birden geliyor herhalde. Yani bir. Almanca'da birden geliyor şey, tekil.
Tamam, devam etsin.
O zaman birin çoka geçmesi ve birin kendini kendinden itmesi. Onu nasıl açıklayacağız? Tekrar kendisinin varlık alanına şöyle bir geri dönüp devam edelim. Yani tekil aynı zamanda burada evrensel olduğunu da gösteriyor. O çoka, birin çoka geçmesi, tekilin evrensele geçmesiyle ya da onu kapsamasıyla bir. Evet, bir nasıl kendini kendinden içiyor?
Bir tek olmamasıyla kendini bir aynı zamanda çok olmasıyla kendinden içiyor.
Bir, onu yapacağız. Sen onu hemen onlar
bir ayrım kapsayan bir yani, şey aynı zamanda.
Ayrım kapsarsa bir olmaz.
Ama bu ayrım oluyor. Kendisinden başkası değil. Dolayısıyla
ayrım kapsamazsa da bir olmaz.
Yani Spinoza'nın tözü bir ve ayrım kapsamıyor diyor Spinoza. Ama çok olumsuzu kapsayacak o zaman son ne olacak?
Ama bizim birimiz ayrım bir kapsıyor. Yani Spinoza'da yani biz çok öyle gizliyor ama
Spinoza'da. Böyle ısmarlama birler maalesef olmuyor. Bir dediğin zaman ayrım kapsamaması gerekmez mi?
Kendi için var. Yani evet. Ayrım kapsamaması gerekir dersken bile bir olmadığını görüyorsunuz. Bir de ayrım var. Yani birden başka bir de ayrım oluyor.
Bir var ve birden
başka
bir ayrım
var. Ama kendi başkası var. O da
ama işte,
kendi kendine itme.
Evet, kendi kendine itme dediğim şey bu. Yani bir var ve eğer bir ayrım kapsıyorsa o ayrım birin kendini bölmesi ya da kendinden itmesi ki, demek.
Onda kendisinden yani, başka bir şey olmadığını
atomun
olmadığı
boşluk yani, kapsaması kendine gibi. Yani şey
bak diğer birin bir yerden çıkma olanı evet. Yok.
Kendisi o zaman tekil olanın evrensel olması ama bu diyor Hegel en kötü evrensel biçim. Buna güvenmeyin. Yani çünkü orada tekler çoğaldığı zaman yani bir türün örneğin bireyleri varsa ve o bireylere örneğin onların hepsi diyelim ki şeyse
nicel olarak bir
ortak özellikleri olabilir. Başka nitel bir ortak özellik.
Ortak
özellik temelinde bir evrensellik oluşturursak aslında bu şey gerçek evrensellik değildir.
Ortaklık evrensellik gibi oluruz. Değildir.
Bakın ortaklık ve evrensellik ortaklık ve evrensellik konusu çok çok önemli, çok olağanüstü önemli ve bunun önemini burada anlatmaya çalışıyor ama tam olarak anlamak gerçekten zor. Yalnızca ortak olanın bu paragraf 163 küçük mantıkta yalnızca ortak olanın gerçekten genel olanla evrensel ile karıştırılmamasının bilgilenme için olduğu gibi kılgısal davranışlarımız için de büyük önem vardır.
Bu sonuç şey işte genel evet. İstenci ve tek herkesin istenci ayrı şeyler.
Evet. Şimdi gerçek ve kapsamlı anlamıyla evrensel öyle bir düşüncedir ki insan bilincine girişinin binlerce yıla patlamış olduğunu söylemek gerekir. Yani bu şey aşağıda ne diyor? Yunanlılardan örnek veriyor. Yunanlıların tanrıları ve Yunanlıların insan anlayışları şey değil, evrenseli kavramadıklarını gösteriyor. Yani onlarda evrensel insan ve evrensel tanrı yok.
Tekil Zeus filan bir tanım.
Ve köleler ve barbarlar var o Yunanlar için. Yani Yunanlar, Hegel köleler demiyor, barbarlarla diyor aralarında şey var diyor, saltık bir uçurum var diyor. Yani Yunanlar kendilerini şey olarak görmüyorlar, yani aynı türe ait olarak görmüyorlar. İranlılarla ya da Mısırlılarla her şeye rağmen onlara barbar diyorlar. Barbar yabancı demek, yani o dönemde barbar sözcüğünün tam ne içerik taşıdığını, tasarımlarında neyi canlandırdığını bilemiyoruz ama şey değil. Yani bu yabancı demek, yani öyle özel olarak, çünkü Mısırlara saygı duyuyorlar, onlardan çok şey öğreniyorlar ama onlara da barbar diyorlar. Persler için de aynı şey. Yani İskender bir taraftan sayıyor, bir taraftan Yunanları ve Persleri kaynaştırmak istiyor. Daha doğrusu Yunanları ve Persleri ve Makedonyalıları, ama öte taraftan onları barbar olarak kabul ediyorlar. Yani barbar şey değil, bugünkü ilerinde değil onlar için, o kesin. Şimdi binlerce yıl gerekiyor bunun. İlkin Hristiyanlık yoluyladır ki tam tanınmışlığına ulaşmıştır diyor.
Neredesin
Aziz? Paragraf 163. Ek 1'in biraz orta aşağı. Yukarıdan 4'te 1'indeyim. Ya da ortalarına yakın. Şimdi başka bakımlardan yüksek bir gelişim düzeyinde bulunan Yunanlılar ne Tanrı'yı gerçek evrenselliği içinde bilirlerdi ne de insanı. Yunan Tanrıları yalnızca tinin tikel güçleriydiler ve evrensel Tanrı, ulusların Tanrısı Atinalılar için henüz gizli bir Tanrı'ydı. Gizli bir Tanrı, orada şey var, bilinmeyen Tanrı gibi bir tasarım var her şeyden. Yani. Böylece Yunanlar için kendileri ve barbarlar arasında saltık bir uçurum bulunur ve insan olarak insan henüz sonsuz değeri ve sonsuz hakkı içinde tanınmazdı. Modern Avrupa'da köleliğin yetişinin nedeninin nerede yattığı sorusu sorulmuş. Bunun yanıtı şey diyor, Hristiyanlığın kendi ilkesinde yatar ve Hristiyan dini saltık özgürlük dinidir ve yalnızca Hristiyan içindir ki insan olarak insan sonsuzluğu ve evrenselliği içinde geçerlidir. Doğru. Yani bunu çürütemeyeceğiz. Hristiyanlık Tanrı'yı, insanı Tanrı ile eşitlediği zaman onu artık insana yüklenebilecek daha başka bir şey kalmıyor. Eksik bırakılmış hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla İslam da aynı şeyi izliyor içeriği. Ve onu belli ölçüde tabii güdükleştirmeye çalışarak da onu yapıyor. Rousseau'da da şey var, genel istenç bu, yani genel istenç şey.
Evrenselin çoğunluğun bir arada olması gibi bir şey olmaması.
Değil, çoğunluğun istenci değil, herkesin istenci de değil. Herkesin istencinden de farklı. Yani herkesin istenci, bugün Türkiye'de herkesin istenci şey, genel istençle çakışmak zorunda değil. 70 milyon ya da 700 milyonluk bir ülkede bile şey, bu... Herkesin istenci, genel istenç olmak zorunda değil. Çünkü oradaki nüfus, o an yaşayan nüfus evrenseli temsil etmiyor. Çünkü doğmamış olanlar var, ölmüş olanlar var.
Ya sadece o sebepten değil yani.
Başka ne gibi sebeplerden?
Kavramında ayrı bir şey zaten o ikisi yani.
Onu söylemedim. Yani genel istenç ussaldır dediğim zaman o yeterli. Ama yine de şey, yani herkesin istenci dendiği zaman herkesin istenci evrenselle çakışmıyor. Çünkü herkes, neden herkes evrenselden geride kalıyor? Yani herkes, 1,5 milyar Çinli var yani bu. Yine de onların Çinlerin istencini evrensel istenç
yapmaya... Olumsallığı ifade etmek için. Şimdi şeyde alt güdümlü olarak ustal olan da olumsal olanı içeriyor. Evet. Dolayısıyla şey dediğin zaman... Herkesin istenci, genel istenç birbirinden ayrı, fakat genel istenç tamamen insanların söylediği şeyden hiç alakasız, insanın söylediği şey tamamen bağımsız değil. Orada olgusallaşan şey aslında. Dolayısıyla aslında herkesin istenci dediğimiz zaman o bu olumsallığı ifade ettiği yönüyle genel istençten ayrılıyor. Onun dışında ama yine genel istenci ifade verecek olan şey de insan yani.
Burada biraz problem çıkıyor tabii. Kavramın insandan bağımsız olması dolayısıyla ortaya çıkan bir şey var.
Evet.
Yani
ide anlamında aldığımızda burada bir şey kavramlık insanlar ayrılan bir tarafı var ama burada işte belki Ahmet'in sorusu biraz hani kimin istenci ya da hangi özne diye şey çıkıyor ortaya.
Nasıl kavramlı insandan bağımsız yanı söyler
misin? Bence
de. Yani tabii ki burada kavramın kendinde olarak insandan bağımsızlığını söyleyebiliriz.
Söyleyebiliriz ama evet. Yani bu sadece bir soyutlama olur.
Genel istenç dediğimiz bunu ifade ediyor.
Ya tam da aslında bunun sonucu şey, felsefenin hep geriye doğru bakması, evet. Ya da şimdiye bakması bununla alakalı. Yani ileriye dönük olarak şimdiden hangisinin, genel hangisinin herkesin istenci olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat ustal olanı tarihselin içerisinde göstererek neyin yani istenci olduğunu.
Doğru şey seni söyledim. Aslında bu ikisinin birbirinden tam ayrımını koymak yanlış orada.
Yani evet, aynen.
Aslında hep birlik içinde duran bir şey. Tabii ki ama.
O zaman şimdi
ya,
vereceğiz. Evet, ben de olacak. Abi, o zaman.